Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Ülke ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacak.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.
Kasım 2018, bu haftaya da böyle başlıyoruz. Uluslararası gündem biraz daha yoğun. Türk akımının açılış töreni devam ediyor. Türkiye ve Rusya açısından önemli. Türkiye'nin enerji jeopolitiği açısından da önemli. Bütün bunları aslında çok kilit bir partiden önemli bir isimle konuşacağız. Sevgili Serdar Üsküplü, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı stüdyomuzda bizimle birlikte canlı yayınımızda. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Ahu Hanım.
Hakikaten dış politikayı yoğun konuşacağız. Birazcık iç politika da konuşacağız sizinle ama ben hızlıca bir Ankara'ya gideyim istiyorum. Yeni Çağ Gazetesi yazarı sevgili kıdemli abimiz Orhan Uğuroğlu birkaç gündür adaylık kulislerini yazıyor. Bugün ana akım medyada gördüğümüz kadarıyla İstanbul'da AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Sayın Binali Yıldırım'ın adının açık ara önde çıktığı konuşuluyor. Birkaç gündür de böyle rivayetler var. Bunları size de soracağım efendim. Siz de ne olur şey etmeyin, aday yorumluklarınızı eksik etmeyin bizden. Ama bugün Orhan Uğuroğlu'nun köşesinde özellikle altını çizdiği bir 1989 seçimi var. ANAP'ı mahveden seçim ve CHP'nin iki aday adayı ismi var. Gürsel Tekin ve Muharrem İnce. Sevgili Orhan Uğuroğlu telefon attığımızda. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için efendim.
İyi yayınlar diliyorum Ahu Hanım, merhabalar.
Kolay gelsin efendim. Abi Orhan abi diyeceğim samimiyetimize binaen mümkünse. Hızlıca da şeyi sorayım istiyorum hemen, bu 89 seçimini bugün Deniz Zeyrek de yazmış, siz de yazmışsınız. Bu anlaşıldığı kadarıyla sıkıntı yaratıyor AK Parti'de. Aday isimleri gördüğünüzde Sayın Binali Yıldırım gibi, Sayın Özhaseki gibi isimleri gördüğünüzde nasıl yorumladınız veya bu isimler gerçek mi? Önce bunu sorayım, sonra CHP'li adayları da soracağım.
Hani gerçek olup olmadığı tam net değil, biliyorsun sen de netleşmeden kesin bir şey söylemek mümkün değil.
Sesi mi gitti?
Alo, geliyor mu?
Geliyor, geliyor, dinliyoruz efendim, buyurun.
Şimdi tabii kesin bir şey söylemek zor. Binali Yıldırım'ın Vahap Munyar'ın köşesinde yer aldığı Atatürk'le ilgili sözlerine baktığınızda ben onu seçim beyannamesi diye kabul ediyorum. Atatürkçü seçmenlere bir oy mesajıdır o diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi burada Mehmet Özhaseki ise Ankara'da maalesef anketlerde, maalesef demeyeyim de belki yanlış anlaşılmasın, anketlerde alt sıralarda çıkıyor. Şimdi tabii Muharrem İnce ile Gürsel Tekin ikisi de sandık konulursa varız diyorlar ama tabii orada Gürsel Tekin'in bir cümlesi var. Diyor ki Muharrem İnce rakibim değil diyor. Hoş devam ediyor. Yol arkadaşım diyor. Hı hı. Yani orada bir İnce mesajı var. Sanki sandık olsa Muharrem İnce'yi ben geçerim diye 3 yıldır çalışıyor. Ben şunu hatırlatıyorum. Daha önceki yazılarımda da söylemiştim sevgili Ahu. Şimdi 1983-84 seçimlerinde %45. 84 yerel seçimlerinde %41,5 oy alan Anavatan Partisi. Hı hı. Bu icraat dönemini yaptıktan sonra 84'ten 89'a gelindiğinde Hatırlarsın sen, rahmetli Özal orta direkt diyordu. Fakat öyle bir zam yağmurları oluyordu ki millet Özal'a bir ders verelim dedi. Yerel seçimde oylarını %21 küsura düşürdü. Oltan Sungurlu Necati Bey Caddesi'ndeydi genel merkez o sırada. Ben de Günaydın Gazetesi muhabiriydim. İşte Hulki Cevizoğlu filan, yani o dönemin muhabirleri beraberdik. Şöyle bir ifade kullandı. Üzerimizden silindir geçti dedi. Bu üzerinden silindir geçmesinin anlamı şu. Özal hükümeti vatandaşın seçmenin üzerinden silindir geçirerek ekonomik sıkıntılara düşürdü. Seçmen de bunun intikamını onun oylarını düşürerek aldı. Yani seçmenin ekonomik baskı altında ezilmesi, enflasyonun yüksek çıkması bugünkü gibi, faizlerin artması bugünkü gibi, döviz kurundaki patlama bugünkü gibi, karşısında seçmen 89 seçimlerinde Özal'a, Özal'ın diyelim ANAP'ın üzerinden silindiri geçiriverdi. Şimdi bu seçimlerde de görüyoruz ki esnafı, sanatkarı, hatta Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İsercikloğlu bile ağlıyor. Bende bir palandöken ağlıyor Keskin Başkanı. Yani halkın üzerinde büyük bir enflasyon baskısı var, faiz baskısı var. İnşaat sektörü durmuş durumda. 1350 tane inşaat sektörünün alt sektörü var. Onların hepsi sıkıntıda çünkü konut satılmıyor, para dönmüyor. Askeriye gıda veren firmalar ağlıyor, ödenekleri alamadık diye sıkıntıları var. Karayolları yapanlar ağlıyor. Kaldı ki yani bu hükümet betona yatırımında çok iddialı bir hükümet. Fabrika ve tarıma yatırım yapmıyor, sanayiye yatırım yapmıyor. Ama betona yatırımda mahir bir hükümet. Dolayısıyla betona yaptığı yatırımda da sıkıntı büyük. Onlar da paralarını almıyorlar. Biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan tasfiye kararnamesi çıkaracağız demişti. Yani yaptığı işin kadar parasını alsın, o işi durduralım. Tasfiye kararnamesi de çıkmadı. Peki tasfiye kararnamesi çıkmadı, o zaman müteahhitlerin paralarını öde. Onu da ödemiyorlar. Yani böyle bir sıkıntıda yerel seçime giderken herkesin ağlaması 89 seçimlerini aklımıza getirdi Ağucuğum.
Onun için de herhalde bugün Deniz Zeyrek de yazmış, siz de muhtemelen öyle düşünüyorsunuz. Mevcut belediye başkanlarının tamamını aday göstermemek, flash isimler, hatta belki parti dışından isimler, Mahmut Özgener gibi mesela İzmir'de. Böyle formüller değerlendiriyor AK Parti. CHP cephesinde ne görüyorsunuz? Kısacık onu da alayım, sonra Sayın Üsküp'le yorumlatacağım yerel seçim havasını ve ekonomiyi.
Tabii CHP'de de bir belirsizlik var. Hatırlarsan ben CNN Türk yayınlarında, ki sen de davet etmiştin, bu 9 ili AK Parti'nin metal yorgunu diye büyükşehir belediye başkanlarını görevden almasını tarihi hata diye yorumlamıştım. Muhalefet bu golü atamadı. Adaylarını erken açıklamadı. Hala da açıklayamıyor. Tabii şimdi Recep Tayyip Erdoğan da seçimi kazanacak, AKP'ye seçimi kazandıracak popüler adaylar peşinde. Fakat Mahmut Bey açıkladı, İzmir'den kesinlikle siyasete girmeyeceğim diye. Az önce bir açıklama yapıldı. Belki sen yayına hazırlanıyordu. Seçime girmeyeceği yolunda bir açıklaması var. Yani siyasete girmeyecek. Doğru. Şimdi CHP'nin hala Ankara, İstanbul, İzmir adaylarını açıklamaması artık parti içinde de kendisine zarar verir hale geldi. İyi Parti'nin de gecikmesi, o da hala adaylarını açıklamadı. Saadet açıklamadı. MHP işte bazı ilçeleri açıkladı. Şimdi herkes sanki AKP'nin açıklamasını bekliyor gibi bir siyasi hava da var. Belki Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü Bey şimdi büyükşehir belediye başkanlarını açıklar da bir ilk olur.
Ve bir tane alır, sürpriz adayları olur. Varmış bana işaretini verdi ama ismini herhalde söyletemeyiz Orhan abi.
Vallahi isimleri söylesin bir yerine ver. Bu bir yarış. Yarışta kim önce adım atarsa, yarışa kim önce çıkışa çıkarsa yarışı kazanır. Benim tavsiyem Doğu abiye de Sayın Perinçe'ye de iletsin. Bir an evvel adaylarını açıklasınlar.
İnşallah diyoruz. Çok teşekkürler sevgili Orhan Uğuroğlu. Stüdyoya da bekliyoruz Orhan abi ayrıca.
Yayınlar inşallah her zaman.
Kolay gelsin. Ankara'da kulis bitmez. Şimdi Sayın Serdar Üsküplü. hangisiyle başlamak istersiniz?
Nereden isterseniz.
Yerel seçim meselesini sorayım hemen. Nasıl bakıyorsunuz? Nasıl adaylarla hazırlanacaksınız? Var mı?
Şuradan başlayalım mı isterseniz? Yani hangi koşullarda yerel seçime gittiğimizde değerlendirmemiz gerekiyor?
Evet.
Türkiye böyle sıradan bir dönemde herhangi bir yerel seçime gitmiyor. Bugün Amerikan emperyalizmi bütün dünyayı aslında cephe almış durumda. Bütün dünyayı karşısına almış durumda. Fakat bu cephenin merkezinde de Türkiye var. Amerika'nın saldırganlığına bakıyorsunuz. İşte Türk Akım bugün şimdi televizyonda izledik, Sputnik'te de vardı az önce. Türk Akım projesi bugün sonuçlandı. Rusya ile Türkiye'nin önemli bir ittifak yaptığını önümüzdeki dönem için görüyoruz. Önümüzdeki 100 yılın belirleyici aktörlerinin başında Türkiye ve Rusya gelecek. Bunu da görüyoruz. Amerika'da Türkiye'yi, Rusya'yı hedef alıyor, Çin'i hedef alıyor, Batı Asya ülkelerini hedef alıyor, komşularımızı hedef alıyor. Ne yapıyor, nasıl hedef alıyor? Bir ekonomik saldırı başlatmış durumda dünyaya karşı. Hem Çin'e karşı bir önemli yaptırımlar yapıyor. Ekim ayında aldığı yaptırım kararlarını biliyorsunuzdur Çin'e. Avrupa'ya karşı, Fransa'ya ve Almanya'ya karşı aldığı ekonomik yaptırımları var. Bunları görüyoruz. Rusya'ya karşı aldığı ekonomik yaptırımlar var. Bunun yanında Rusya'nın yine Doğu Avrupa üzerinden, Kafkaslar üzerinden silahla tehdit edildiğini görüyoruz. Amerika'nın Batı Asya'da saldırganlaştığını görüyoruz. Onların Orta Doğu dediği Batı Asya'da, yani Suriye'de, Irak'ta, evet, İran'da saldırganlaştığını görüyoruz. İran'a ambargoyu uygulamaya başladılar. Aslında bütün dünyayı Amerika karşısına almış durumda ve bir dünya cephesi kurulmuş durumda. Yani bir tarafta insanlık var, diğer tarafta Amerikan emperyalizmi var. Amerikan emperyalizminin bunu yaparken de yalnızlaştığını görüyoruz. Yanında kim var? Eskiden yanında olduğunu gördüğümüz Kanada'yı bile yanında görmüyoruz. İngiltere'yi bile yanında görmüyoruz. Eskiden Avrupa devletlerinin Amerika ile birlikte tutum aldığını görürdük. Bunu görmüyoruz. Bugün gördüğümüz Amerika'nın yanında sadece İsrail Siyonizmi var. Bir de birazcık yarım diyelim ki Suudi Arabistan var. Onun dışında bir devlet görmüyoruz Amerika'nın yanında. Yeni bir cephe oluşuyor. Bu cephe içerisinde giriyoruz yerel seçimlere de. Yapacağımız bütün değerlendirmeyi bunun üzerinden yapmak lazım. Önümüzde işte yerel seçimlerde.
Bu cephe geniş bir cephe Amerika karşı. O zaman o kadar da hani ağlanmak ve mazlum olmak gerekmiyor değil mi?
Tam tersine bizim yüzümüz gülüyor. Yani tam tersine Türkiye'nin önünün çok açık olduğu, Batı Asya'nın da dünyanın da önünün çok açık olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Amerikan saldırganlığı 1991 yıllarında yoğunlaşmıştı. Biraz önce 1989 seçimlerini değerlendirdi beyefendi. 1989 seçimleriyle 1991 yenilgisiyle bambaşka bir dönemdeyiz şu anda. 1989'lara 91'lere gelindiği zaman dünyada Amerika'nın öne çıktığı, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı, dağılmak üzere olduğu, Amerika'nın Orta Doğu üzerindeki saldırganlığını planladığı bir dönemdi bu. Ve o dönemde Özal Amerika'nın bu saldırgan projesi içerisinde yer alıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni buna zorluyorlardı. Türk milletini buna zorluyorlardı. Milletin o gün Özal'a verdiği cevap şuydu. Amerikan emperyalizmiyle birlikte hareket edemezsin. Amerikan emperyalizmiyle birlikte Irak'a bölme planları içerisinde yer alırsan sen sandığın dibini boylarsın mesajı olmuştu. Bambaşka bir dönemdeyiz şu anda. Bugün belirleyici olan şey Amerikan emperyalizmine karşı tavırdır. O yüzden meseleyi önce durumu değerlendirelim. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, Amerika'nın dünyanın içinde bulunduğu durumu görelim diye. Anlatıyorum. Peki, Amerika bugün yenilen kuvvettir. Sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi Amerika bugün yenilen bir kuvvettir. Amerika'nın yanında yer alan, Amerika'dan medet uman, Amerika'dan çözüm bekleyen kuvvetlerin hepsi de onun akıbetine uğrayacaklar. Yerel seçimde de bunu göreceğiz. Bundan önceki seçimlerde de bunu gördük. Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele eden kuvvetlerin
Uyarı gibi gözüküyor.
Kesinlikle önemli bir uyarıdır. O noktaya da gelmek lazım. Bakın bunu bence tartışalım. Çok günceldir bu tartışma. İttifaklar tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında bir ittifak görüşmesi olduğunun, orada bir takım anlaşmaların yapıldığı gözüküyor. Aslında bu ittifak HDP ile yapılacak olan ittifakın, daha doğrusu HDP ile fiilen yapılmış olan ittifakın üzerine örtmekte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini uyarıyoruz burada. HDP denen parti PKK'nın yan kollarından biridir. HDP bir normal siyasi parti değildir. HDP ile ittifak yapmak, düşmanla ittifak yapmak anlamına gelir.
Peki bir şey soracağım efendim. Biz burada konuştuğumuzda, sorduğumuzda AK Parti yapınca niye suç olmuyor da biz konuştuğumuzda ya da en azından ne bileyim Sayın Ahmet Türk ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya geldiğinde niye ortalık karışıyor diyorlar. Bu haksız bir, haklı bir eleştiri değil.
Çok güzel bir soru. Açılım sürecini hatırlayalım. 2007 ile 2014 yılları arasında açılım sürecine karşı en önde mücadele eden parti Vatan Partisi'ydi. Vatan Partisi başından itibaren açılım sürecine karşı da Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı bölünme sürecine karşı da en önde mücadele etti. Ve bu mücadele sonucunda biz AK Parti hükümetini o gün bulunduğu konumdan bugünkü konumuna getirdik. Hatırlayalım o yılları. 2006
parti
yılında...
Parti geldi mi? Lider geldi belki de.
Parti de geldi, lider de geldi.
Öyle mi?
Tabii yani burada hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir değişim yaşadığını görüyoruz siyasi olarak. Hem de AK Parti'nin hem de hükümetinde önemli bir değişim yaşadığını görüyoruz. Söylemlerden önce eylemlere bakmak gerekir. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, konumu görmek gerekir. Bu cepheden bahsettik. Yani Amerika'nın Türkiye'yi hedef aldığından bahsettik. Amerika'nın yanındaki kuvvetler dedik. İsrail'dir. İsrail Siyonizminden başka bir kuvvet yok Amerika'nın yanında. Bir de desteklediği kuvvetler var. Kimdir onlar? Bu silahlı terör örgütleri. PKK, DAEŞ, PYD, YPG gibi silahlı terör örgütlerini destekler. Amerika bu terör örgütleri vasıtasıyla Irak'ın toprak bütünlüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef almıştır. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alır. Türkiye'nin yanında kimler var dedik burada. Türkiye'nin yanında öncelikle Batı Asya, yani Türkiye'nin yanı başındaki komşular, İran, Suriye, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Azerbaycan'ı görüyoruz. Yine bu cephe içerisinde Rusya'yı görüyoruz. Hemen yanı başımızda silah arkadaşımızdır artık bizim Rusya. Amerika'nın desteklediği bu silahlı terör örgütlerine karşı Türkiye ile birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğünü, dolayısıyla Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunmakta. Çin'i görüyoruz yine aynı cephe içerisinde. Aslında tek bir cephe görüyoruz, tek bir hat görüyoruz. Burada bu cepheyi görmemek mümkün değil. Herkesin hemen gözünün önünde olan biten şeyler bunlar. Nitekim Amerika'nın eğer görmüyorlarsa Amerika'nın Suriye temsilcisine sormak gerekir. Amerika Birleşik Devletleri Suriye temsilcisi ne diyor? Biz diyor PYD'nin PKK'dan farklı bir kuvvet olmadığını biliyoruz ama diyor terör örgütü değildir. Somut olarak net olarak kendini burada konumlandırıyor. Bu kadar açıkken bu cepheleşme, bu cepheleşmeyi görmeden siyaset yapmak demek aslında karşı cephede yer almak demektir.
Peki,
bir Türkiye cephesi var. Yani burada tek bir cephe var. Türkiye cephesinde olabilirsiniz bu noktada ya da karşı tarafta olabilirsiniz. Amerikan cephesinde olabilirsiniz. PKK başından itibaren Amerikan cephesinde olduğu en net olan şeydir. Kuvvettir, güçtür.
Geçtiğimiz hafta burada konuk ettiğimiz Sayın Emin Şirin dedi ki Amerika stratejik olarak Fırat'ın doğusunda bazı noktaları Türkiye'yi kazanmak için Türkiye'ye bırakabilir. Benim burada üslerim dursun, siz bu toprağı yönetin diyebilir, böyle bir jest yapabilir dedi. Türkiye'yi yanına çekmek için. Böyle bir ihtimal siz görüyor musunuz?
Görürsün, böyle bir ihtimal
cazip gözüküyor çünkü.
Böyle bir ihtimal yok, ayrıca cazip de değil. Amerika'nın öne sürdüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmadığı hiçbir ihtimal Türkiye açısından cazip değildir.
Doğru.
Türkiye için tek ihtimal, bakın oradaki kurulan devletin ne olduğunu da anlamamız gerekir. Orada kurulan devlet bir bağımsız Kürt devleti falan değil.
Değildir.
İkinci İsrail kuruluyor orada. Yoksa oradaki Kürt halkının falan o bir dahli de yoktur. Kürt halkı Kürdistan falan da istemiyor o bölgede. Amerika 1948'de biliyorsunuz İsrail'in kuruluşunda büyük destek vermişti. 1948'de kurulan İsrail üzerinden 70 yıl geçmesine rağmen bütün dünyanın başındaki bela. Filistin devletiyle olan sorunları biliyoruz. Aral devletleriyle yaşadığı sorunları biliyoruz. Bugün yine Suriye'ye karşı müdahalelerini, Türkiye'ye karşı müdahalelerini de görüyoruz. İkinci bir İsrail devletinin kurulması bölgemizin ve Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını belirleyecek büyüklükte önemli bir meseledir. Yani stratejik bir meseledir. Doğru. Burada Amerika'nın bundan vazgeçme şansı yok. Türkiye'nin de Amerika'nın oradaki bu koridorunu yani kukla devletini kabul etme şansı yok. Mümkün değil burada bir uzlaşma. Bir uzlaşma olabileceğini düşünenler, AK Parti hükümetinde bunu düşünenler varsa büyük yanılgı içerisindeler. Bunu AK Parti hükümetinde olmayıp işte muhalefette veya dışarıda bir gazeteci olarak işte bilim insanı olarak siyasetçi olarak bunu tahlil edenler de büyük hata içerisindeler. Türkiye ile Amerika'nın karşıtlığı taktik bir karşıtlık değil. Yani böyle bir noktada bir bölgede olan bir karşıtlıktan bahsetmiyoruz. Stratejik bir karşıtlıktan bahsediyoruz.
Peki biz buraya gelmeden Cuma günü Sayın Genel Başkan Doğu Perinçek sevgili Elif Suda Gezer'e Sputnik Ajansı'ndan çok kritik bir açıklama yaptı. Ve Tahran'da Türkiye ve Suriye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifiyle 6 kere görüştüğünü söyledi. Ve bu bilgi gerçekten hakikaten diplomatik anlamda bomba diyebileceğimiz büyüklükte. Türk dışişlerinden herhangi bir yalanlama da görmedik.
Tekzip de görmedik. Üzerinden evet. 4 gün geçti.
Sizde biraz bilgi var mı bunun?
Bu görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Aslına bakarsanız Suriye ile Türkiye aynı cephede yer alıyor burada. Suriye'nin Amerika'ya karşı verdiği savaş, Amerika'nın desteklediği terör örgütlerine DAEŞ'e karşı verdiği ve bugün PYD'ye karşı başladığı savaş ile Türkiye'nin DAEŞ'e ve PYD'ye karşı verdiği savaş, yani Amerika'ya karşı verdiği savaş aynı savaş. Dolayısıyla düşmanımız bir, dostlarımız da birdir. Burada Suriye devletini yok sayarak, Suriye devletinin, Suriye güvenlik güçlerini yok sayarak orada bir operasyon yapmanın mümkün olmadığını zaten biliyoruz ve görüyoruz. Burada AK Parti hükümetinin en büyük hatasını da aslında görmüş oluyoruz. Bunun da altını çizelim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti hükümetinin de bugün gördüğümüz en büyük hatası Suriye'ye karşı anlamsızca tutumunu değiştirmemesidir. Bugün Batı Asya'daki barışın anahtarı, yani Amerikan emperyalizminin yenilmesinin anahtarı, hatta Türkiye'nin ekonomik krizinin çözümünün anahtarı bile Suriye devletiyle sıcak ilişkiler, yakın ilişkiler kurmaktır. Bunun da önümüzdeki dönemde olduğunu göreceğiz.
Bunu ben AK Parti'ye çok yakın isimlerden de aynı şekilde duydum ve eninde sonunda biz oturmalıyız ve konuşmalıyız. Halbuki yani Esad'la artık olmaz, hiçbir şekilde muhatap alın. Bunu AK Parti'nin en tepesinde Numan Kurtulmuş gibi isimlerden de duyuyoruz biz. Onu nasıl yorumluyorsunuz efendim?
Yani bunlar... Büyük hata içerisindeler. Bunlar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın inadını paylaştıklarını anlıyoruz. Yani aklı selim düşünen herhangi birinin, AK Parti'den olsun olmasın, Suriye'yi düşman olarak görmesi mümkün değil. Suriye ile tarihimiz bir, kaderimiz bir, biliyorsunuz şu anda net olarak gördüğümüz düşmanımız bir ve çözümümüz bir. Bakın PKK terör örgütü, 4 ülkede faaliyet yürüttüğünü biliyoruz. Türkiye'de, İran'da, Irak'ta ve Suriye'de. Evet. Bu 4 ülkenin bir araya gelmesi, 4 ülkenin birlikte irade koyması, tavır koymasıyla Kandil'e 2 ay içerisinde beyaz bayrak çektirebiliriz. Fakat burada bir anlamsız inat olduğunu görüyoruz. Yine az önce de bahsettik. Türkiye bir büyük ekonomik sıkıntı içerisinde. Evet. Bir yandan da Türkiye'nin elinin altında çok ciddi bir yapı malzemeleri, stoğu var. Çok ciddi bir gelişmişlik var inşaat sektörü konusunda. Suriye'nin de yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Çünkü büyük bir savaş geçirdi. Aslında Türkiye ile Suriye'nin bu anlamdaki ekonomik işbirliği Türkiye'nin bu inşaat sektörünü ayağa kaldırır. Türkiye'deki ekonomik krizi ortadan kaldıracak olan çözüm diyorduk. İşte size çözüm. Biraz... Yani Suriye ile dostluğu sağladığımız anda Türkiye'nin o atıl duran iş makineleri Suriye'nin tekrar yeniden inşası için harekete geçer. Suriye ile Türkiye bir birlik oluşturur. Bu da Batı Asya Birliği'nin en önemli adımı olur. Batı Asya Birliği de adım adım kurulursa ne ekonomik bir sorunumuz kalır ne de Amerika'nın Türkiye'yi böyle hedef alması, Türkiye'ye rahat rahat tehditler savunması mümkün olur.
Peki dış politikaya devam edeceğiz. Birazdan bir de Washington'da sevgili Serra Karaçam'a soracağız bakalım orada ne konuşuluyor diye ama bir iki cümleyle biraz iç siyaset, yerel seçimde girelim mi? Sonra gene devam ederiz.
Tabii. Yani dediğim gibi bu koşullarda yerel seçimleri giriyoruz. Yani önümüzde aslında Amerikan emperyalizminin Türkiye'yi...
Ekonomi meselesine mesela siz çok yüksek sesle bir sene önceden beri mesela söylüyoruz. Tarım meselesini konuşuyorsunuz. Hani bunu hükümete yaptırtabilecek tek parti bir MHP bir de siz gibi gözüküyor. Alıyorlar mı mesajı efendim karşı tarafa?
Aldıklarını umuyoruz. Şunu anlatalım öncelikle. Türkiye'nin ihtiyacı bir programa ve stratejiye sahip olmaktır. AK Parti'nin bir stratejisi yok, bir programı yok. AK Parti birazcık el yordamıyla hareket ediyor. Türkiye Ağustos ayından itibaren büyük bir ekonomik saldırıyla, bakın altını çizmek lazım. Bunun büyük bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ekonomik krizin birdenbire patlak vermesi ve bu saldırının başarılı olmasının nedeni yapısal sorunlar. Türkiye ekonomisi 1980'den bu yana Amerikan ekonomisine eklemlenmiş durumda. Türk lirasını koruma kanunları biliyorsunuz kaldırıldı. Kambiyo rejimi, serbest kambiyo rejimine geçildi. Türk ekonomisi serbest piyasanın acımasızlığına terk edilmiş oldu. O anlamda yapısal sorunlar var. Borcu borçla yönetmeye çalışan bir ekonomik yapı olduğunu görüyoruz bugün hala. Fakat Sayın Albayrak çıkıyor. İşte bir ekonomik programlar açıkladılar. Ekonomik programda hiçbir yapıcı önlemin olmadığını görüyoruz. Evet, işte %10 indirim kampanyaları yapalım, doğalgaza zam yapmayalım, elektriğe zam yapmayalım gibi ekonomiyi böyle çok nasıl diyelim utangaç müdahaleler olduğunu görüyoruz ama anlamlı bir müdahale yapılmadığını görüyoruz. Türkiye'nin önündeki esas mesele vatan bütünlüğüdür demiştik. Bu çok önemli. Vatan savaşı ve vatan bütünlüğü Türkiye'nin önündeki birinci mesele. Hemen ikinci mesele, bunu takip eden mesele de üretim ekonomisidir. Türkiye'nin bu Amerikan emperyalizminin saldırısına karşı direnebilecek bir milli ekonomiye sahip olması diye bir sorunu var.
Onu, bu çok önemli. Bir tek şey sorayım ama devam edin. Serbest piyasadan çıkmalı mıdır Türkiye?
Serbest piyasa zaten bir hayal. Serbest piyasa diye bir şey yok aslına bakarsanız. Serbest piyasa bu emperyalist tekellerin Türkiye'ye uydurduğu, anlattığı bir masaldı. Nasıl bir serbest piyasadan bahsediyoruz? Amerikan devleti bugün Çin'le iş yapan şirketlerine Çin'le iş yapma diyebiliyor. Küreselleşmenin önünü kesen asıl kuvvetin bugün Amerika kendisi, olduğunu tabii, görüyoruz. Küresel pazar kendi fiyatlarını belirlerdi. Çin'e vergileri 2 kat arttırdılar. 2 kat daha arttırdıklarını söylüyor Pence biliyorsunuz. Amerika'nın başkan yardımcısı geçenlerde bir açıklama yaptı. Enteresandır. Çin biliyorsunuz Çin'de Amerika OPEC zirvesine katılmışlardı geçtiğimiz hafta içerisinde. OPEC zirvesinde Amerikan başkan yardımcısı çok enteresan bir ifade kullanıyor. Önemli bugüne ışık tutuyor. Çin'in kredi teklifleriyle desteklediği altyapı projeleri bitirilemez ve kalitesiz diyor. Bu projeler ülkeleri kredi borçlarına sürüklüyor. Borçlanarak ülkenizi ve bağımsızlığınızı tehlikeye atmayın. Ülkenizi koruyun. Kim diyor bunu? Yıllarca Amerika'yı yani yıllarca gelişmekte olan ülkeleri ezilen dünyayı borç bataklarıyla kontrol altına alan Amerika'nın başkan yardımcısı kredi almayın ülkenizi koruyun demeye başladı. Serbest piyasa değil Türkiye'nin çıkışı. Türkiye'nin çıkışı üretim devrimindedir. Türkiye'nin çıkışı planlı ekonomidedir. Evet. Türkiye'nin çıkışı devletin ekonomiye en kuvvetli şekilde müdahale etmesidir. Edebilse. Devletin kuvvetiyle milletin kuvvetini birleştiren karma ekonomiyle Türkiye buradan bir çıkış bulur. Hatta bu ekonomik saldırıyı aslında Amerika'nın bu ekonomik saldırısını ve krizini bir büyük fırsata çevirebiliriz.
Doğru, onu biraz daha konuşalım. Sevgili Serra Karaçam, hatta Washington'dan gazeteci arkadaşımız, orada da erken saat, sabahın bayağı erken saatleri. Şimdi bu hafta enteresan gelişmeler var. Mevlüt Çavuşoğlu geliyor. Gündemde iki önemli başlık olduğu söyleniyor. Sevgili Serra, ne bekliyoruz? Gülen meselesi ve YPG diyorsun sen. Başka neler var veya bunların altında neler var?
Evet, merhabalar.
Merhaba.
Yayınınızı da dinliyorum. Konuğunuzu da dikkatli bir şekilde dinledim. Şimdi bir taraftan Putin İstanbul'da, bir taraftan konuğumuzun da söylediği gibi Türkiye Suriye ile görüşüyor. Ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün New York'ta Medeniyetler İttifakı ile ilgili bir forum için Cuma günü geldi. Yarın da Washington'a gelecek. Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşecek. Yani Türkiye'nin doğu-batı arasında tutunmaya çalıştığı yer böyle ve şimdilik de bu şekilde ilerliyor. Şimdi görüşmenin başlıkları, evet, YPG'ye verilen ABD desteği, Gülen'in iadesi, bunlar Sayın Çavuşoğlu'nun ifade ettiği şeyler zaten. Ve Kaşıkçı cinayeti, yine Türkiye'ye F-35 satışı konusunda da bir karar çıkma olasılığına yol açabilecek bir Pentagon raporu kongreye sunuldu. Rusya'dan S-400 alınması üzerine gündeme gelen bir konuydu bu. Bu konuların hepsi görüşmede, masada. Ancak buradan bunların hiçbirinden de sonuç alınmasını beklemiyoruz bu görüşmede. Buna rağmen bu görüşmenin bizzat kendisi önemli. Olması ve gerçekleşmesi önemliydi. Çünkü bir takım krizlerin arkasından ayarlanmış olması önemli. Görüşme bu anlamda bunu ifade ediyor. Yine ifade edilmeyen Halkbank konusu, olası bir cezanın ekonomik etkileri Türkiye için son derece önemli. Resmi gündemde bu açıklanmadı. Ancak tabii ki Trump yönetiminin burada bir politika değişikliğini etki etmesi de mümkün gözükmüyor.
Öyle mi?
Trump geçen hafta Erdoğan'la iyi anlaştığını, onu akıllı bulduğunu söyledi. O benim arkadaşım, güçlü ve sert bir adam dedi. NBC haberine göre de Gülen'in iadesiyle ilgili bunu gönderebiliyor muyuz bir bakın diye sordu. Ancak Amerikan Adalet Bakanlığı'nın ilgili cevabı belgelere dayandırılarak yeterli olmadıkları yönünde oldu. Ve girişim böyle bir şeyin olmasıyla ilgili herhangi bir gelişme beklentisi yalanlandı. Şimdi hele ki Kaşıkçı cinayetini örtmek için böyle bir şeyin olamayacağını Amerika'da söyledi. Türkiye'de söyledi. Masadaki ikinci konu zaten bu. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu'nun Medeniyetler İttifakı'nın 8. forumunu yeniden canlandırarak bu forumu New York'ta gerçekleştirilmesi önemli tabii. Hani Türkiye'nin batıya tekrar dönen bir durumu da yorumlara yansıyor esasında. Doğru. Hem Avrupa Birliği açısından hem Amerika ile ilişkiler açısından bir takım bu tarafa yüzünü dönen bir Türkiye'de var. Bu forum da biliyorsunuz 2005'te Zafer Ora ile birlikte girişimlerle başlatılmıştı. Şimdi ikinci konuya gelirsek, esas meseleye, YPG ile ilgili masada olan konuya, neden bir şey beklemiyoruz? Çünkü Suriye'deki bu işbirliğiyle ilgili Türkiye'nin rahatsızlığı zaten her zaman biliniyor. Suriye özel elçisi de Jeffrey geçtiğimiz hafta bir savunma zirvesinde önce konuştu. Ardından da TRT'ye açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda da görüşmenin, yani bu haftaki görüşmenin hemen öncesinde gerçekleştiği için direkt mesajı alabiliriz buradan.
Doğru. Görüşmeyi gölgeleyecek şekilde İran, hatta.
Türkiye politikalarında Jeffrey, Amerika'nın son derece önemli bir isim. Askeri stratejinin de merkezinde bir isim. Ve bu gündemde açıklamaları PYD, YPG, PKK'nın Suriye konudur dedi. Ancak bir terör örgütü olarak organize edilmedi PKK gibi diye vurguladı. Ve Amerika'nın Suriye'deki operasyonları Türkiye'nin aktif katılımı, koordinasyonu, işbirliği olmadan gerçekleşemezdi. Ancak lokal bir ortağında eşitle mücadelede gerekli olduğunu yine ekledi. Yani Amerika YPG'den sahada vazgeçmeyecek konumuzun da söylediği gibi. O yüzden bu noktada da bir şey bu görüşmeden beklenmiyor. Yani Suriye'de politika değişikliği yaptıklarını, buradan Türkiye'yi haberdar etmediklerini Cezki zaten açıkladı. Türklerin tepkisinde haklı olduğunu söyledi. YPG ile işbirliğinin geçici olacağını biliyorlardı dedi. Türkiye bu noktada esasında bir nevi aldatılmış oldu. Cezki'nin açıklamaları da bunu kabul ediyor zaten.
Doğru.
Ancak bir değişiklik de beklenmiyor. Kaşıkçı'ya gelince yine masadaki konulardan CIA raporuna Trump'tan bir itiraz geldi. Bu rapor sızdırılmış bir rapordu. Gerçek raporun salı günü ortaya çıkacağını söyledi Trump. Her şey bitmiş değil dedi. Washington Post'ta sızan bir rapordu bu istihbarat raporu. Ve kesinleşmediğini açıkladı Trump. Dolayısıyla CIA'ya bir baskı olarak da nitelendiriliyor bu sızma. Sızmanın bu hedefe yardım ettiği, Trump'ın bu açıklamasından sonra son rapor nasıl gelecek bunu bilmiyoruz. Kaseti de duymak istemediğini söyledi Trump. Dolayısıyla CIA'nin son değerlendirmesi yarın ortaya çıkıyor.
Hı hı.
Bu final rapor ne olacak? Trump'ın tepkisi bu raporun ardından nasıl olacak? Onu yarın göreceğiz. Çünkü istihbarat servisleri ülke politikasını direkt tayin etmiyor ve ne olduğu konusunda aslında ne olursa olsun Trump'ın önemli bir müttefik Suudi Arabistan bizim için dediğini biliyoruz.
Anladım.
Dolayısıyla burada hani önden zaten Suud'un önemine dikkat çeken bir duruş gördüğümüz için yapacak bir değişik bir baskı Amerika'dan beklenmiyor. Bir takım küçük adımlar atıldı.
Hı hı. Yaptırımlar listesi vesaire.
Evet, yaptırımlar listesi. İşte jetlere yakıt takviyesiyle ilgili bir takım şeyler yapıldı. Bunun dışında ekstra bir şey beklenmiyor. Şimdi buranın gündemine geçebiliriz. Var mı sorumuz? Hani?
Yok, bir iki dakikayla hızlıca orayı da alalım. Sonra biz devam ederiz yine stüdyoda.
Tamam. Şimdi bu masadan dolayısıyla dediğimiz gibi görüşmenin kendisi önemli. Bu görüşmenin gerçekleşebilmesi önemli. Onun dışında çok fazla bir şey çıkacak gibi görünmüyor. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüz zaman, Amerika'ya döndüğümüz zaman Kaşıkçı burada her zaman gündemde. Basın konumuna üzerine gidiyor. Suudi Arabistan'la ilişkiler Trump'ın Kuzey Kore ilişkileri üzerinden de eleştiriliyor. Benzer liderleri koruduğunu kınayanlar var. Hı hı. Bu konu takip ediliyor zaten. Ana gündem maddesi olmaya da devam ediyor. Ama diğer taraftan buraya baktığımız zaman Temsilciler Meclisi'nde 181 yıl önce bir başın açık olmasıyla ilgili kural başörtülü seçilen İlhan Ömer'in arkasından değişecek meclise girebilmesi için demokratların lideri Pelosi'nin vereceği bir önergeyle bunun kaldırılması bekleniyor. Türkiye için Merve Kavakçı olayını hatırlayabileceğimiz bir örnek olduğu için bu başlık gündemde. 116. dönem açılışının ardından bir de sözcü seçilecek Temsilciler Meclisi'nde. Amerika siyaseti içerisinde demokratların lider profili açısından sözcü seçimi son derece önemli. Trump'ın karşısındaki konumu da önemli sözcünün. Pelosi'nin de adı geçiyor. Ancak yeni nesil bir lider olmalı demokratların artık lideri diyenler var. Washington Post'un da bu yönde tutum aldığını görüyoruz örneğin. Fakat Trump'ın da Pelosi'nin sözcülük hakkını kazandığını ifade ettiğine şahit olduk geçen hafta. Hmm. 78 yaşında Pelosi, oldukça yüksek rakamda bağış topladı. Eleştirenler var, demokratların içerisinden de eleştirenler var, cumhuriyetçilerden de var. Ancak bazı cumhuriyetçiler de Pelosi'ye oy verebileceklerini açıkladılar. Bu ne demek? Pelosi için ve demokratlar için 2020 ile de ilgili bir yansıması olacak bir konu bu sözcü seçimi. Cumhuriyetçilerden gelen bu destek, biz de oy veririz desteği aslında Pelosi ile ilerlemenin, Pelosi'nin zayıf bulunduğu anlamına da gelebileceği yorumları yapılıyor. Yoksa herhalde bu destek gelmezdi. Onun dışında bu arada Çavuşoğlu gündemiyle ilgili S-400'e değinmedik. Türkiye'nin S-400 alımına dair.
Onu da çok kısa alayım mı Serra mümkünse?
Tabii Pentagon Kongre'ye raporu sundu. F-35 teslimatına dair S-400 alımı ile ilgili henüz bir karar çıkma olasılığı yok. Yani Kongre'den bu rapor değerlendirilerek bir şey çıkacak ama yeni yıla kadar da işte bu dediğimiz sözcü seçimi var, başka gündemler var. Komisyonların görev belirlenmesi var gündemde. Onun için şu anda bir harekette bununla ilgili beklenmiyor. Amerika'da gündem böyle.
Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Bir kez daha sevgili Serra Karaçam Washington'dan bize hem bu görüşmede beklentileri çok yüksek tutmamak lazım dedi ve kulislerde konuşulanları da aktardı. Dış politika anlamında anlattığı resmi nasıl yorumluyorsunuz? Bir, çok dış politika konuştuk. Birazcık
çok içeriye döneyim istiyorum. Çok da güzel oluyor. Dönelim ona da. Fakat şunu Serra Hanım'ın şöyle bir sorusu oldu. Acaba Türkiye batıya mı yöneliyor diye. Türkiye'nin yöneleceği bir, kendi sorusu olarak değil de gündemde böyle bir soru olabileceğini söyledi.
Krizden sonra
yönelecek bir batı kalmadı. Ahu Hanım, bugün Atlantik İttifakı'nın dağıldığını görüyoruz. Bakın,
ama ekonomik olarak böyle bir tercih yaptı hükümet deniyor. Bütün kulislerde konuşulan...
Ekonomik olarak böyle bir tercih yapması da aslında mümkün değil. Bunlar şartlara uygun değil. Bugün günümüzün şartlarına, dünyanın şartlarına uygun değil. Çünkü Amerika, Fransa ve Avrupa'ya, Almanya'ya karşı başta bir ekonomik savaş başlatmış durumda. Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder'in bugünkü açıklamalarını mutlaka okumuşsunuzdur. Sputnik'te evet. De vardı. Amerika'nın Almanya'daki büyükelçisini işgal gücü komutanı olarak niteliyor Schröder. Ve diyor ki ABD'den zarar görenler omuz omuza vermelidir. Ülkemizin yeri Çin pazarıdır. Amerika'nın Çin'e karşı başlattığı ekonomik ambargo Alman şirketlerini de kötü etkilemektedir diyor. Macron biliyorsunuz Avrupa ordusu çıkışıyla geçen hafta gündeme gelmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılı vesilesiyle. Bugün de bir ifadesi var Berlin'de. Berlin'i ziyarete gidiyor. Bugün Macron ve orada Avrupa büyük güçlerin oyuncağı olamaz diyor. Bakın bunu Fransa'dan dinliyoruz. Yani bundan daha birkaç sene önce Amerikan emperyalizmin hemen yanı başında bulunan Amerika'nın Batı Asya'ya karşı operasyonlarında, Çin'e karşı operasyonlarında yanında olan Macron'un bile Amerika'nın karşısında konumlandığını görüyoruz.
Burada bugün, ama tabii bir milliyetçi dalga var ve ona karşı durmak için yapılmış bazı adımlar var. Bunlar iç politikaya yönelik mesajlar aslında.
Burada çok kuvvetli mesajlar olduğunu görüyoruz. Buradaki Avrupa Birliği ordusu çağrısı herhangi bir popülist mesaj değil, olamaz. Nitekim Schröder'in bu açıklamayı yapmasının nedeni de biliyorsunuz şu. Amerikan Büyükelçisi Almanya'daki Almanya'nın bahsettiği konuları destekleyebilecek bir ordusu bile yok. Almanya'nın bir çalışan denizaltısı bile yok diyerek Almanya'yı küçümseyen bir tavır içerisine giriyor. Schröder bu tavır üzerine hareket ediyor. Bugün Batı İttifakı, o Atlantik İttifakı dediğimiz ittifak paramparça olmuş durumdadır.
Peki biz çünkü, Avrupa Birliği ile yakınlaşabilir miyiz?
Hayır, mümkün değil. Avrupa Birliği ile yakınlaşmanın yolu Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin o ada üyeliğinden derhal çekilmesi, bağımsız, başı dik bir ülke olarak işte üretim devrimini tamamlaması, Batı Asya ile birlik kurması ve Türkiye'nin bir kuvvet olarak ortaya çıkmasıyla mümkün olur. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile dostluğu, Avrupa kapısına bağlanmış, Avrupa Birliği'nin işte komiserlerinden emir alan bir Türkiye, Avrupa ile eşit ilişkiler içerisinde bulunamaz, giremez. Bir önemli tehdit daha var Türkiye'nin önünde. Bu tehdidi de görmek lazım. Burada söyleme değil, işe bakmak gerekir. Bir büyük hata olduğunu da görüyoruz. AK Parti hükümetinin önemli bir hatası, uluslararası siyaseti stratejik düzlemde, program düzleminde ele almıyor ve pazarlıklar düzleminde ele aldığını maalesef görüyoruz. Şunun da pazarlık yapma, buna bu kozu kullanmak gibi büyük hatalardır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Büyük bir imparatorluk geleneği üzerine oturur. Türkiye Cumhuriyeti böyle küçük pazarlıklardan büyük kazanımlar elde edemez. Mümkün değil bu. Türkiye'nin kararlılıkla Avrasya coğrafyasında yerini alması gerekir. Atlantik cephesinden kopan, bugün Türkiye NATO üyesidir hala, evet. Atlantik cephesinde yer almakta kağıt üzerinde. Atlantik cephesinden kopan bir Türkiye Avrasya cephesine geçtiği zaman büyük bir kuvvet olduğu ortaya çıkacaktır Türkiye'nin. Buradaki anahtar ülke, kritik ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin bu kuvvetini fark etmesi gerekir. Bir şeyin altını çizmek gerekir. Bundan sonra Türkiye nasıl yönetilir, Türkiye'yi kim yönetir? Bundan sonra Türkiye'yi HDP ile ittifak yapanlar yönetemez. Bundan sonra Türkiye'yi Amerika'dan borç bekleyenler de yönetemez. Bundan sonra Türkiye'yi ekonomik krizden çıkış yöntemi olarak Kemal Derviş'in ekonomik programına dönmeyi savunanlar da yönetemez.
Şimdi artık yok yani.
Hala bunu savunanlar olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu hala bugün muhalefet partisiyiz diyen partilerin Türkiye'nin önüne çıkıp da bir milli ekonomik program, milli direnme programı koymadıklarını görüyoruz. Daha da vahimi başında da konuştuğumuz gibi HDP ile ittifak yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bunu duyuyoruz hem de CHP'nin diğer milletvekillerinden, Sezgin Tanrıkulu gibi milletvekillerinden HDP ile ittifak yapılacağını duyuyoruz. Bunun tekrar tekrar altını çizmek gerekir. HDP ile yapılacak ittifak Amerika'nın ekmeğine yağ sürer. HDP ile yapılacak olan ittifak Amerika ile yapılacak, düşmanla yapılacak ittifak demektir. Oradan bir başarı da elde etmek mümkün değil. Buna nitekim 7 Haziran seçimlerinde de daha sonraki seçimlerde de hemen gerimizde kalan 24 Haziran seçimlerinde de gördük. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile ittifak yaptığı her noktada oyunu kaybetti, gücünü kaybetti.
Peki çünkü AK Parti de yaptığı her noktada oyunu kazandı.
Hayır, tam tersine. AK Parti de HDP ile ittifak yaptığı dönemde, yani bu açılım döneminde oy kaybetti, güç kaybetti. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin güç kaybetmesinin nedeni o zamanki BDP'ye göz kırpmasıydı. Bu göz kırpma Ahmet Davutoğlu hükümeti döneminde, hatırlayınız, 2014 7 Haziran seçimlerinde AKP'ye 8 puan kaybettirdi. Fakat AK Parti o dönem 7 Haziran seçimlerinden 11 Kasım seçimlerine kadar olan dönemde PKK'ya karşı mücadeleyi desteklediği için, o dönem çok kritik bir dönemdi. Türkiye 24 Temmuz 2015'te Vatan Savaşı'na başladı. Yani PKK'ya karşı Amerika'nın kara gücüm dediği, Amerika'nın desteklediği PKK'ya karşı en kararlı askeri operasyona başladı. O tarihten sonra AK Parti'nin oylarını arttırdığını görüyoruz. HDP ile ittifak yapacağım, hükümet kuracağım diyen CHP'nin de oyunu kaybettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk milleti artık böyle Amerika'nın açılım projelerine, işte Büyük Ortadoğu projelerine destek veren bir iktidarı, bir partiye oy vermesi, destek vermesi mümkün
peki,
değil.
Peki, hayır, şunu da sormak, yani HDP'ye tabii yanıt hakkı var tabii burada söyledikleriniz tabii içerisinde, ama HDP'nin kendi içinde de Amerika'ya yakın olmak ya da olmamak, Türk soluna yakın olmak ya da olmamak gibi tartışmalar devam ediyor. Onlar da hani bir monoblok bir parti olarak davranmıyorlar. Onu bir kenara koyup söyleyelim en azından. Belki bu tartışmalardan
HDP'nin onlar da içerisinden böyle bir tartışma olduğunu duymuyoruz. Keşke olsa. Keşke onlar bunların arasında paylaşık tartışsalar ve bu hatanın farkına varsalar ve HDP'yi terk etseler, oradan ayrılsalar, ama programına bölünmeyi koymuş. Programına Türkiye'nin ayrışmasını, vatan bütünlüğünün parçalanmasını
koymuş. Programda böyle bir şey olduğunu sanmıyorum.
Siyasetlerinde var, programı çok açıktır. Şimdi bakın.
Peki ama yani ben burayı HDP konuşmak için davet etmedim
tabii,
sizi ve
süremi azalıyor.
Birazcık anladım. O zaman buyurun. Vatan Partisi'ne yönelik eleştirileri de yanıtlayalım efendim. Buyurun, yani buyurun. Bunlar hakikaten kent efsanesi olabilir ama Aydınlık Gazetesi'nin rahat rahat dağıtıldığı, Vatan Partisi'ne, AK Parti'den, iktidardan veya Beştepe'den, Külliye'den destek verildiği, bunlar da çok konuşulan, sol cenahta pek çok gazetede yazılan, çizilen, merak edilen konular.
Bunlar tam tersine bakın burada doğru, çok da teşekkür ederiz bu soruyu sorduğunuz için. Aydınlık Gazetesi binlerce okurunun desteğiyle, on binlerce okurunun desteğiyle çıkıyor. Hı. Siz Aydınlık'ı da çok iyi yakından da tanırsınız. Okuyorum, sürekli tabii. Aydınlık Gazetemiz üzerinden de imece çağrılarının yapıldığını, çalışmalarının yapıldığını görüyorsunuz. Aydınlık'ın 50 yıllık mücadele geleneğinden gelen çok sadık bir okur kitlesi vardır. Aynı zamanda Vatan Partisi'nin de on binlerce üyesi ve Vatan Partisi'ni destekleyen, seven, izleyen on binlerce insan vardır. O insanların desteği sayesinde bugün Aydınlık Gazetesi hala okunur. Hala onlar sayesinde ayakta kalır, ama büyük zorluklarla ayakta kaldığını söyleyebilirim. Özellikle son kağıtla da gelen zamlardan sonra pek çok basın yayın kuruluşunun yaşadığı sıkıntıları.
Sembolik olarak 2 gün çıkmadı ve ondan sonra
sembolik çıkmadı değil. Yani o 2 gün içerisinde neler yapıldığını, nasıl toplantılar yapıldığını, insanlar evlerini bağışladılar, varlıklarını bağışladılar. Sahip oldukları her şeyi aydınlığa bağışladılar, öyle çıktı. Ulusal Kanal'da aynı şekilde.
Doğru.
Ulusal Kanal'da biliyorsunuz her zaman imece kampanyaları yapar ve o kampanyalar şeklinde ayakta kalır. Hiçbir şekilde ne hükümetten ne de başka bir kuvvetten Vatan Partisi'nin veya Vatan Partisi'ne yakın yayın organlarının bir destek alması söz konusu bile değildir. Bu saldırıların nereden geldiğini görmek gerekir. Vatan Partisi, bakın 50 yıllık mücadele tarihinde 1968'den bugüne kadar emperyalizme karşı hattında en doğru durmuş, orada bir santim bile sapmamış olan bir partidir. FETÖ'ye karşı mücadele konusunda, evet, Türkiye'de böyle gönül rahatlığıyla ben 40 yıldır FETÖ'yle mücadele ediyorum, tek bir gri nokta bile tarihimde bulamazsın diyen partidir Vatan Partisi. Yine PKK'ya karşı, bölücülüğe karşı mücadele konusunda, Amerika'ya karşı mücadele konusunda, bugün Vatan Partisi'nin bir bu noktada saldırı konusu olmasının, Vatan Partisi'ne saldırması aslında bizim doğru yapmaya devam ettiğimizi gösteriyor. Çünkü psikolojik savaşa maruz kalmak demek bir takım odakların rahatsız olduğunu gösteren en önemli göstergelerden biri.
Peki mesela adliyede, emniyette vesairede bu da AK Parti cenahının içinden gelen, bütün her yeri Perinçekçiler aldı vesaire gibi eleştiriler de var. Onlara ne diyorsunuz efendim?
Bakın adliyeden, polisten, işte ordu içerisinden 100 binin üzerinde FETÖ'cü tasfiye edildi. Bunların bir kısmı tutuklandı, suça karışmış olanlar, bir kısmı görevden uzaklaştırıldı. Onun yerine Cumhuriyet'in kadroları geldi. Bugün yargıda görev alan kadrolar Vatan Partisi'nin kadroları değil, fakat Cumhuriyet devriminin kadroları, Atatürk'ün kadrolarıdır diyebiliriz. Bugün Atatürk'e büyük bir yönelim olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 10 Kasım'da Anıtkabir'e milyonların aktığını gördük. Ve Türkiye'de 10 milyonların atamıza saygı için ayağa kalktığını gördük. Bu sadece geçmişe yönelik bir ayağa kalkış, geçmişe yönelik bir kabul ediş değil. Atatürk önümüzdeki dönemin, aslında önümüzdeki yüzyılın, 21. yüzyılın büyük devrimcisidir. Atatürk'ün 20. yüzyılın başında yaptığı tespit, yani ezilen milletler, ezenlere karşı bir ayrım olarak koyuyor 20. yüzyılın temel çelişkisini ve Türk milletini birleştiriyor, komşularıyla birleşiyor. Emperyalizme karşı yüzyılın ilk büyük kurtuluş savaşını veriyor, en büyük kurtuluş savaşını veriyor. Bugün yine Türkiye'nin önündeki çözüm programına baktığımız zaman Atatürk'ün programının, Atatürk'ün Altıok programının bugün Türkiye'nin önündeki yegane program olduğunu görüyoruz. İşte bu kadrolar da bu Cumhuriyet devriminin, Atatürk devriminin kadrolarıdır. Bugün Türkiye'yi Vatan Partisi'nin programı dışında bir programla yönetmek mümkün değil. Eğer Türkiye ayakta kalacaksa, eğer Türkiye vatan bütünlüğünü savunacaksa, eğer Türkiye Amerika'nın ekonomik saldırılarına karşı üretim ekonomisini koruyacak, vatan savunmasını koruyabilecek bir ekonomik yapıya sahip olacaksa, bu ancak Vatan Partisi'nin savunduğu milli programla, yani Atatürk programıyla gerçekleşebilir. O yüzden bu eleştiriler de yine aslında bizim gücümüzü gösteren, Vatan Partisi'nin etkisini gösteren eleştirilerdir.
Çin de soracaktım ama vaktim kalmamış gibi gözüküyor. Bir iki dakikada anlatabilirsek. Buyurun. Çin meselesinde Uygur Türkleri konusu sosyal medyada çok konuşuluyor. Evet. Kaygılı olunan bazı şeyler var. Şimdi tabii orada bir örgütlenme var, bir İslam Partisi vesairesi evet. var. Ama aynı zamanda bir kamplardan milyonlarca Uygur Türkünün içeride tutulduğu, enterne edildiği yerlerden bahsediliyor.
Bakın. Çin'le Amerika'nın arası ne zaman açılsa, daha doğrusu ne zaman Amerika Çin'e karşı bir saldırı başlatsa hemen Doğu Türkistan'la ilgili, Sincan Uygur bölgesiyle ilgili ayrılıkçı hareketlerin de gündeme geldiğini görüyoruz. Bu hareketlerin arkasındaki kuvvet Amerikan emperyalizmidir. Bunu net olarak görmek gerekir. Nitekim biraz önce bahsettiğimiz Doğu Türkistan İslam Hareketi, daha sonra parti adını da alıyor, DAEŞ'e, IŞİD'e bağlı bir terör örgütüdür. Bu Doğu Türkistan İslam Hareketi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nda savaşmıştır. Doğru. Türk Silahlı Kuvvetleri 2000'e yakın bu Doğu Türkistan İslam Hareketi mensubunu etkisiz hale getirmiştir bu savaş esnasında. O dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısındaki terör örgütü olan kuvvet, bir bakıyorsunuz söz konusu olan Amerika ile Çin'in anlaşmazlığı, Amerika'nın Çin'e karşı olduğu saldırı söz konusu olduğunda bir demokrasi kuvveti gibi Türkiye'ye sunulmaya çalışılıyor. Kendini milliyetçi diye ifade eden, sözde milliyetçi diyelim, bir takım kesimlerin, bir takım siyasi partilerinde bu Doğu Türkistan hareketleri üzerinden Amerika'nın bölünme planlarına destek olduğunu görüyoruz. Bu konuyu Türkiye'nin ve Çin'in toprak bütünlüğü ve dostluğu içerisinde ele almak gerekir mutlaka. Bu noktada unutmayalım, Türkiye'de yıllardır Amerikan emperyalizminin bu tip saldırılarıyla karşı karşıyadır. Yine uluslararası arenaya baktığınız zaman Türkiye'deki bu ayrılıkçı, bölücü terör örgütleri de bir demokrasi kuvveti gibi sunulmaya çalışılır. O yüzden bunun altını çizmek gerekir. Çin, Türkiye'nin stratejik dostudur, müttefikidir. Önümüzdeki dönemde göreceğiz, önümüzdeki 1000 yıl, Avrasya 1000 yılı olacak. Bu Avrasya'nın önde gelen ülkeleri de Türkiye'dir, Rusya'dır, Çin'dir, İran'dır. Büyük bir kuvvetin ve büyük bir potansiyel kuvvetin burada olduğunu görüyoruz. Önemli olan Türkiye'yi burada temsil edebilecek, Türkiye'yi yönetebilecek ve Türkiye'nin milli kuvvetlerini birleştirebilecek bir milli hükümete sahip olmasıdır. Bu hükümet içerisinde Vatan Partisi olmazsa olmazdır. Bu milli hükümet AK Parti'den oluşur, MHP'den oluşur, Vatan Partisi'nden oluşur, CHP'den oluşur, İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden oluşur. Bütün siyasi partilerin burada temsil edilmesinin yararı vardır, faydası vardır. Ancak temel mesele bir milli programa ve stratejiye sahip olmaktır.
Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Daha da çok konuşacak konu var Sayın Serdar Üsküp'le. Bir kez daha ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. RSFM'de fotoğrafın tamamını bugünlük de tamamladık. Çarşamba günü yine birlikteyiz inşallah.
Sağ olun.
Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak
Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.